Gelecek Bilim'de hoş geldiniz. Ben Cevdet Acarsoy. Gelecek Bilim'de izliyorsunuz. Biz bir bilim iletişim platformuyuz. YouTube'dan ve Twitch'ten içerik üretiyoruz. Aynı zamanda podcast platformlarında da bu içerikleri sesli olarak bulabilirsiniz. Yine Number One FM'in podcast dinle uygulamasına özel olarak orada da podcastlerimizi bulabilirsiniz. Hatta oradan dinleyerek bize destek olmuş olabilirsiniz. Tavsiye edelim. Sitemiz var, gelecekbilimde.net. Bizim bütün yayınlarımızın kaynakları, kullandığımız kelimeler, tavsiye ettiğimiz kitaplar, makalelerimiz, uygulamalarımız, WhatsApp stickerlarımız, her şeyi orada bulabilirsiniz. Mesela tişörtlerimiz yeni çıktı. Yine onları da gelecekbilimde.net'te göreceksiniz. Oradan bakabilirsiniz. Hepimiz bir konunun cahiliyiz. Burada da bunu aslında öne çıkarmaya çalışıyoruz ve diyoruz ki bir konuyu hiç bilmeyen o konunun cahili birine göre nasıl eğlenceli bir şekilde, çabuk bir şekilde anlatırız, o konuya bir yerden giriş yaparız diyoruz. Formatımız şöyle, 20 tane sorumuz var. Her soru için gelen uzmanımıza 2 dakika süre veriyoruz. Bu 2 dakikada soruyu cevaplamaları gerekiyor. Bunu yaparken 3'er tane terim kullanma, alanlarına özel bizim yani cahillerinin anlamayacağı terim kullanma veya 3 tane resim gösterme hakları var. Bunları birbirlerinin yerine kullanabiliyorlar. Yani toplamda 6 tane yapabiliyorlar. Şimdi bugünkü konumuz, başlıkta da görüyorsunuz, cahilleri için havacılık. Ve cahilleri için havacılık dendiğinde benim bu konuyu konuşabilecek aklıma bir isim geliyor. O da sevgili Muhammed Yılmaz. Hoş geldin Muhammed.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Müthiş bir format. Öncelikle onu söyleyeyim. Daha önceki yayınları da izledim. Çok keyifli. Umarım biz de o keyifli yayınlar arasına birlikte bir bölüm daha eklemiş oluruz.
Kesinlikle inanıyorum. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi 10 soruluk formatlarımız var. 20 soruluk var. Konuğumuzun zamanına göre yapıyoruz. Bu da bir challenge. Muhammed dedi ki challenge accepted dedi. 20 tane soruyu gönder dedi. Bakalım nasıl olacak. Çok güzel. Şimdi o zaman ilk başta başlamadan formatı zaten anlattım. İlk başta senden bir kendini tanıtmanı isteyelim. Sonra ben bir iki ipucu daha göstereceğim formatla ilgili ve direkt sorularımıza geleceğiz. Sen istiyorsan bize kendinden biraz bahset.
Muhammed Yılmaz, uçak mühendisiyim. İstanbul Teknik Üniversitesi uçak mühendisliği mezunuyum. Yüksek lisansımı biyokompozit alanında, yani havacılıkla ilgili malzeme alanı üzerinde yaptım. Doktora çalışmalarıma nanoteknoloji ve nanobilimler alanında devam ediyorum. Kendi şirketim var. Burada havayolu şirketlerine ve sektöre uluslararası parça tedariği sağlıyoruz. Teknik danışmanlık yapıyoruz ve kompozit parça tamiriyle ilgili hizmetler veriyoruz. Bir yandan bir vakıf üniversitesinde İstanbul'da öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Yerli yabancı bazı makaleler bazı dergilere ya da gazetelere havacılıkla ilgili yazılar, makaleler yazıyorum. Bir de işin yeni medya tarafında da Instagram, YouTube gibi sosyal mecralara havacılıkla ilgili düzenli içerikler üretip havacılıkla ilgili blogumda da bu yazılarımı farklı bir versiyonunu yayınlamaya çalışıyorum. YouTube kanalım Boarding Info, takip etmek isteyenler için. Instagram hesabım Yılmaz Mu, blogumda boardinginfo.com. Buralardan benim yayınlarımı da yeni medyayı özellikle takip eden insanların takip edebileceği platformlarım olarak hatırlatmak isterim. Kısaca böyle.
Süper. Bakıyorum 2 dakikayı gene burada da aşmamışsın. Süper. Yok aynen. Şaka bir
çalışıp,
yana.
Çalışıp geldim bütün soruları.
Tamam. Burayı bile diyorsun, kısa anlatırım. Aynen. Çok güzel. Aynen, aynen. Evet, Boarding Info ile ben de keşfetmiştim seni. Gerçekten çok iyi. Özellikle bülten olayı, yani düzenli haberleri takip etmek isteyenler için bülten olayı çok güzel. Diğer videolarına da bakın, takip edin. Biz zaten buraya şimdi kartlara koyarız. Evet, şimdi başlamadan ufak iki şey göstereyim. Daha önceden müdavimleri biliyor ama şöyle bir scoreboard'umuz var. Kaç tane soru cevaplandı, kaç tanesine işte süre aşıldı ya da bilmiyorum dendi. Bunları yazıyoruz. Joker haklarımızdan da kullandıkça sen buradan yanıyor. Böyle bir durumumuz var. Bir de terim kullanılırsa soru içerisinde şöyle bir küçük bir fail'ımız çıkıyor, gif'imiz çıkıyor. Daha sonra bu terimi açıklamanı istiyoruz senden. Bir de zor sorularımız olursa, zor olduğunu düşündüğüm sorular olursa da şöyle bir ortalığı kızla bürüyoruz diyelim. Şimdi bunları söyledikten sonra hazırsan ilk soruyla başlamak istiyorum.
Peki, başlayalım bir an önce. Tamam. Ben de bir an önce heyecanımı atayım şimdi. Çok heyecanlandım. Nasıl olacak?
Aynen.
Şimdi
ilk sorudan sonra
işin içerisine bir de şimdi scoreboard falan gelince biliyorsun işe bir yarışma formatı kattığın zaman bir heyecan otomatikman yukarı çekiyorsun zaten.
Evet, ben sana güveniyorum. Hemen başlıyoruz. Birinci soru şu. Şimdi koskoca metal yığını bu uçaklar. Havada saatlerce nasıl uçuyorlar?
İlk joker hakkımı kullanmak istiyorum bir görselle. Uçakların üzerine etkileyen 4 tane temel kuvvetimiz var. Bir tanesi aşağı yönlü, bizi aşağı doğru çeken yer çekimi kuvveti. Buna karşılık olarak kanatlarımızla sağladığımız bir taşıma kuvvetimiz var. Bizim motorlarımız, uçaktaki motorlarımız bizi ileri doğru, x ekseninde ileri doğru hareket ettirirken Karşılığında da havada bize uygulanan bir geri sürükleme kuvveti var. Bu dört kuvvetin etkisiyle aslında uçaklar havada kalıyor ve A noktasından B noktasına gidebiliyor. Tabii bazen işin bazı uzmanları bunun gerçekten sihirli bir tarafı olduğu için bizim göremediğimiz bir beşinci magic kuvveti olduğunu da söylerler çoğunlukla. Ama bizim görebildiğimiz ve fiziksel olarak açıklayabildiğimiz bu dört kuvvet üzerinde uçaklar uçabiliyor. Uçağı siz hareket ettirmeye başladığınız zaman kanadın altında ve üstünde bir basınç farkı meydana getiriyorsunuz. Kanatlar altındaki havayı sıkıştırıyor, kanadın üstündeki havayı ise seyreltiyor. Bu da kanadın üstündeki üstünden geçen havanın daha büyük bir hızla hareket etmesine, kanadın altından geçen havanın ise daha yavaş hareket etmesine neden oluyor. Aradaki bu basınç farkı ve hız farkı bir tabiri caizse vakum etkisi oluşturarak uçağı yukarı doğru emiyor. Yani gökyüzü hem kanadın üstündeki düşük basınçlı yüksek hızlı havanın etkisi, kanadın altındaki yüksek basınçlı düşük hızlı havanın etkisiyle bir vakum etkisi oluşturuyor ve sonrasında uçağı yukarı doğru emiyor ve yerden yükselmeye başlıyoruz. Yükseldikten sonra da motorlarımız bize ileri doğru itme kuvvetini sağlıyor. Kanatların üzerinde de yardımcı elemanlar, uçuş kontrol yüzeylerimiz var, hareketli yüzeyler. Birçoğumuzun flap, slat olarak bildiği, spoiler olarak bildiği. Onlar da hem sağa sola dönüşleri hem de iniş kalkış sırasında işimizi kolaylaştıran yardımcı üniteler oluyor. Özetle bu dört kuvvetin etkisinde uçaklar gidiyor, havada kalıyor.
Süper. Yine 2 dakikada açıklanması zor bir kavram.
Yani bunu isterseniz sabaha kadar da anlatabiliriz tabii ki ama 2 dakikanın içerisinde ancak bu kadar. Çünkü biz hala uçak mühendisleri ya da bu sektörün içerisindeki insanlar hala işin içinde bazı bilinmezlikleri arıyoruz. Yani bize de bazen inanılmaz geliyor tabii ki.
Ben de onu diyecektim. Şimdi bu arada scoreboard'u gösterelim hemen canlı canlı. Bir görsel hakkını kullandın. Çok da yerinde oldu. Bir sorumuzu da cevapladık. Kitabımda da ben uçak nasıl uçar kısmı var. Anlatmak gerekiyor pilotajda. Çok zorlandığımı hatırlıyorum. Yani anlatıp işte otlu havacılık mühendisliğindeki arkadaşlar falan da yardım ettiler. Sihirli dediğin taraf hala dediğin gibi keşfedilmeye bekliyor. Belki bizi izleyenlerden biri keşfedecek ileride.
Kitap, arkandaki kitabın benim de kütüphanemdeki en özel kitaplardan bir tanesi. Öncelikle yayında da eline sağlık demek isterim.
Şimdi o zaman ikinci soruyla hemen devam ediyorum. Hiç hız kaybetmeden. Aşırı türbülansta kanat kırılır mı? Türbülans uçağı düşürür mü?
Türbülansla ilgili en çok bilinen, doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi türbülansın hava boşluğu olduğu. Oysa ki havada herhangi bir boşluk olmaz. Zaten bir gaz yapısından bahsediyoruz. Türbülansı sağanaklar, havadaki sağanaklar ve keskin rüzgarlar olarak özetleyebiliriz belki. Türbülansın kanat üzerindeki etkisi oldukça fazla. Özellikle kanat bölümünde seyahat edenler görüyor olabilir ama kanatların yapısı oldukça güçlü. Hatta kanatlar imal edildiği süreçlerde 5 ila 8 metreye kadar aşağı yukarı yönlü eğilmeye maruz kalacak çeşitli testlerden geçiriliyorlar. Yani yukarıya doğru 5 metre, aşağı doğru 8 metreye bulabilecek yoğun testlerden geçirilerek kırılıp kırılmamazlığı test ediliyor. Dolayısıyla türbülansların uçağı düşürme ya da kanadı kırma ihtimali kesinlikle yok. Bir de bizim o gördüğümüz kanadın iç yapısında kanadın boyuna olan spar dediğimiz, yani tabiri caizse değnekler var. Ve bu değnekler bir şekilde kanadın boylu boyunca içinde uzanan 2 tane ana hattı ve gövdesini oluşturuyor. Dolayısıyla bunlar da çok güçlü yapılar olduğu için kesinlikle ve kesinlikle türbülansın kanadı kırması ya da buna benzer bir problem oluşturması söz konusu değil.
Evet, teşekkür ediyoruz. Uçağı düşürür mü peki, onu sorayım.
Yani çok çok güçlü, olağanüstü durumlar söz konusu olabilir. Bugüne kadar böyle türbülanstan dolayı düşen bir şekilde bununla ilgili, yani literatürde çok büyük bir durum yok ama tabii ki çok olağanüstü bir rüzgar akışının içerisine girerseniz ve bu sizi uçağınıza yapısal hasarlar verirse sonrasında bu yapısal hasarlara bağlı olarak uçakta bir kaza ihtimali oluşabilir ama doğrudan türbülansın kanadı kırıp uçağı düşürmesi gibi bir şey günümüz şartlarında pek mümkün olan bir şey değil. Buna hazırlıklı uçaklar.
Evet, süper. Bu da çok korkulan bir şeydi. Bunu cevapladığımız bence çok iyi oldu. Hemen hız kesmeden devam ediyorum. Nasıl, biraz alıştın galiba hızlı gidiyorsun.
Evet, evet. Yani 2-0 olunca şimdi biraz rahatladım yani.
Evet, süper. Zaten soru sürelerini çok arttırarak gidiyorsun yani. Ben de biraz soruyu eklemek istedim. 40 saniyede daha da bilgi alalım senden diye. Evet.
Ya tabii şimdi bunu yani bir şekilde zamanı ayarlayabilmek biraz takdir edersin ki zor. Hiçbir şeyi 2 dakikada, yani benim için bir de bir şeyleri daha kısa anlatmak, daha uzun anlatmaktan daha zor. Çünkü bir şeylerin, evet, özetini çıkarmak ya da kısaltabilmek bence çok daha büyük bir meziyet. O yüzden bir de bütün bu konular benim hayatımın tam ortasında konular olduğu için bunların her birisini sabaha kadar anlatabilecek durumda olunca 2 dakikaya sığdırma meselesi biraz hakikaten zorlu oluyormuş. Onu şimdi bir kez daha fark etmiş oldum.
Evet. O zaman devam ediyorum hemen. Bu aralarda çok başımızda olan bir dert ve çok gelen bir soru. Uçakta korona bulaşır mı?
Uçakta koronanın bulaşmadığına dair havayolu şirketleri ve uluslararası otoriteler bir algı yaratma peşindeler. Ama işin bilimsel tarafı daha başka. Uçakta koronanın bulaşmaması ile ilgili HEPA filtresi adı verilen bir filtrasyon sistemi var. Bu 0.3 mikronun üzerindeki bütün partikülleri, tozları, mikropları, biyolojik ürünleri süzüyor. Ama %99.97'lik bir filtrasyon sağlıyor bu filtreler. Şimdi koronavirüsün en başlarda boyutunun 0.3 mikronun altında mı üstünde mi olduğu ile ilgili ciddi bir tartışma vardı. Bazı literatürdeki kaynaklar üstünde olduğu, bazıları altında olduğunu söylüyordu. Dolayısıyla bunun tam anlamıyla %100 uçakta korona bulaşmaz şeklinde bir yaklaşım sergileyemeyiz. Çünkü yan yana özellikle ekonomide seyahat ederken omuz omuza insanlarla seyahat ediyoruz. Sosyal mesafede önerilen 1,5-2 metrelik mesafenin çok çok altında, dar bir alanda, dönüşümlü bir havanın oluşturduğu bir sistemde saatlerce seyahat ediyoruz. O üzerimizdeki havalandırmanın doğrudan yukarıdan aşağı yönlü olduğu ve insanların birbirine sirayet ettirmesini virüsün engellediği söylense de ben tam anlamıyla %100 uçakta korona bulaşmaz gibi bir icazet verebilecek durumda değilim. İhtimalleri düşürmek için dediğim gibi hem filtrasyon sistemleri hem de diğer yaptırımlar uygulanıyor ama %100 korona bulaşmaz şeklinde bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Onu net olarak söyleyelim.
Yani garantili yol aslında dediğin gibi zorunda değilsen uçma gibi bir durum
ben
var.
Ben yaklaşık Mart ayının ikinci yarısından beri uçakla seyahat etmiyorum. Özellikle Türkiye'de İzmir, Ankara, İstanbul ekseninde geçen bir hayatım olduğu için zaruri haller yaşadım ama bunları araba seyahatleriyle gerçekleştirdim. Kesinlikle çok olağanüstü bir durum yoksa ben önermeyenlerden.
O zaman buna bağlantılı olarak bir sorumuz var. Onunla devam edelim. Havacılık sektörü büyük darbe almış durumda. Ne zaman normale dönecek?
Bununla ilgili sektörün fotoğrafını çeken raporlar var. Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği IATA ya da Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO'nun raporları üzerinden durumu okuyoruz. Ve her geçen gün salgının seyriyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktıkça maalesef durum kötüleşiyor. En son açıklanan tabloda mesela havayolu şirketlerinin 157 milyar dolarlık bir kayba uğrayacağı gibi bir tabloya ulaştı durum. Çok sayıda iflası ve konsolidasyonu beraberinde getirmek zorunda olan bir tablo bu. Dolayısıyla sektör gerçekten pek çok farklı sektöre göre koronadan ve pandemi sürecinden maalesef daha fazla olumsuz etkilendi. Bazı iflas haberlerini de almaya başladık. Ne zaman normale döneceği ile ilgili iki temel soru var. Salgının seyrinin ne zaman normale döneceği ya da ikinci, üçüncü dalga haberleri değil de artık vakaların azalması ile ilgili haberleri almaya başlamamız lazım. Bir de aşının gerçek anlamda kullanılabilir olup dünyanın geneline yayılabilecek bir duruma geldikten sonra sektörü normalleştirecek adımlar olarak karşımıza çıkacak bunlar. Mevcut tablo o sektörün durumunu görmemizi, fotoğrafını çeken tablolar ve raporlar bize en erken 2019 seviyelerine 2023 ya da 2024'te gelebileceğimizi gösteriyor. Bu da 2023'e kadar olan önümüzdeki 3 yıllık 4 yıllık sürecin 2020'yi de katarsak 3-4 yıllık bir sürecin havacılık sektöründe kayıp yıllar olarak adlandırılacağı görünüyor gibi görünüyor. Geçen sene 4,5 milyar insan uçakla seyahat etti. 2020'de bunun 1,8 milyara düşeceği tahmin ediliyor. 2021'de bütün aşı ile ilgili iyi haberlere rağmen yolcu sayısının 2,8 milyara ulaşabileceği hesaplanıyor. Dolayısıyla o 2019'daki 4,5 milyarlık yolcu sayısına ve uçuş trafiğine en erken 2023'te ulaşılacağına dair analistlerin raporları söz konusu. Yani 2023'ten önce eski düzenimize ve eski rakamlarımıza ulaşamayacağız gibi görünüyor.
Çok iç açıcı haberler değil ama en azından bir tarih var elimizde diyelim.
Evet, inşallah bu tarihi tabii yaşanacak gelişmelerle daha erkene çekilebilir ama salgının seyri ve aşının durumu bir miktar daha belki geriye ya da ileriye doğru öteleyebilir.
Evet. İnşallah iyi olsun diye düşünelim. Şimdi buradan yine çok konuştuğumuz sanıyorum bir seneyi de aştı. Boeing 737 MAX, 738 işte denen MAX kriziyle ilgili. Bununla ilgili senden yine bir güncelleme alalım istedik. Ne durumda, ne olacak? Bize ondan bahseder misin?
5 ay içinde 2 defa kaza yaptılar Etiyopya'da ve Malezya'da, Endonezya'da özür dilerim. Endonezya ve Etiyopya'da 2 tane kaza yaptı 5 ay içinde. Dolayısıyla dünya genelinde de yasaklanması söz konusu oldu. 20 aydır da uçaklar yerdeydi. Bu 20 aylık süreçte kazaya neden olan sistemlerin araştırılması, kazanın nedenleri araştırıldı. ve Kasım ayının 20'sinde galiba, yanlış hatırlamıyorsam, yani çok kısa bir süre önce bu yayını yapmamızdan FAA, Amerikan Federal Havacılık Dairesi, uçuşlara yeniden izin verdi. Ve dolayısıyla uçaklar belirli yazılım güncellemeleri ve eğitim, pilot eğitimlerinde yapılacak bazı düzenlemelerle yeniden uçabilir durumda. Ama şu anda sadece FAA, yani Amerika Havacılık Otoritesi izin verdi. EASA tarafı, yani Avrupa Hava Sahası ile ilgili otoritemiz, otorite, Türkiye'nin de bağlı olduğu otorite henüz uçaklarla ilgili bir onay sürecini tamamlamadı. Bazı FAA'nin gerekliliklerinin bazı eksikleri olduğu düşüncesinde. Şimdi o eksikliklerle ilgili raporlar ve yeni çalışmalar devam ediyor. Amerika'da 29 Aralık itibariyle yeniden ilk ticari yolculuğu sefer yapılacak. Avrupa'da ise o EASA'nın yeniden onaylaması sürecinden sonra uçakların yeniden gökyüzüyle buluşması söz konusu olacak ki bunun da tahminen ocağın ikinci yarısı olabileceği düşünülüyor. Ve sonrasında tabii onaydan sonra da EASA'nın söylediği o gereksinimlerin uçaklar üzerinde tamamlanması gerekiyor ki Avrupa hava sahasında ya da Türkiye'deki hava yollarında MAX'lerle uçma meselesinin 2021'in ilk çeyreğinde olacağını söylemek daha doğru olacak. Umarız ki yeniden üçüncü bir kaza gerçekleşmez ki bunun altından hiçbir şekilde Boeing de, FAA de ya da havacılık sektörü de gerçekten kalkamaz. Umarız başka bir aksilik yaşanmaz diyelim. Şu an için MAX'ler 20 ay sonra yeniden gökyüzüyle buluşmak için onay almış durumda. Özetle bu şekilde özetleyebiliriz.
Süper. Peki süremiz durdu diye ben şeyi soracağım. Sen olsan biner misin bu kadar FAA onayından sonra?
Tabii ki, yani zaten bu soru hem sektörün çok fazla konuştuğu hem de sosyal medyada bununla ilgili paylaşım yapınca en sık gelen sorulardan bir tanesi. Şu anda ben yine biraz daha o koronadaki gibi temkinli yaklaşanlardanım. Bir süre en azından bir durumu görüp, çünkü uçaklar çok uzun zamandır yerde. Yerde olduğu için başka komplikasyonlar geliştirmiş olma ihtimalleri de var. Sadece o kaza yapan sebebe bağlı olarak. O yüzden bir süre görmek taraftarıyım ben. Ama tabii hava yolları yolcularını yeniden bu uçaklarla seyahat ettirmek için nasıl kampanyalar düzenlerler, ne yaparlar onu da göreceğiz. Ama kişisel fikrim biraz zamana ihtiyacı oldu.
Çok güzel. Hem seni biraz soluklandırmak adına hem de neredeyiz bir göster göstermek adına bir tekrar gösterelim. 5 soruyu geride bıraktık. Bir tane spike gibi bir şey demiştin. Bir terim hakkımız oradan gitti, açıkladın zaten. Bir de görselimizi kullandık. Çok güzel gidiyoruz. Hep süre arttırarak gidiyoruz zaten. Süreyi aşmadığımız için hiç bilmiyorum kısmına, hanesine yazmadık. O yüzden süper gidiyoruz. Hazırsan devam edelim mi?
Evet, devam edebiliriz tabii ki.
Tamam, çok güzel. Şimdi yine çok bahsedilen, çok soru gelen, işte üzerine komplolar kurulan bir soru. Uçakların arkasındaki beyaz izler, işte İngilizce adıyla contrail nedir?
Uçak havada seyrederken seyrettiği mesafe yaklaşık 10-12 kilometre yerden yüksek olduğu için havanın -55-60 derece olduğu bir ortam. Uçağın motorunun içerisinde ise çok ciddi sıcak hava türbinleri ve kompresör odaları var ve uçak yakıtıyla birlikte havayı alıp yakıt odalarında yaktıktan sonra egzozundan dışarı atıyor. Ve uçakta çok ciddi yanma odalarından geçerken 650 derece sıcaklıklara kadar ulaşabiliyor bu. Özetle uçağın egzozundan çıkan, içinde su buharı da bulunan bir gaz 650 derece gibi bir sıcaklıkla birlikte dış ortama veriliyor. O dış ortama verildiği ortamdaki sıcaklık da -55-60'larda olunca bir anda gaz halinden katı haline dönüşüyor. Aslında çok basit bir fiziksel reaksiyon bu. Yani ilkokul fen bilgisi derslerinde de gördüğümüz katı halden gaz hale geçme durumu, yoğuşma olarak adlandırılan bir durum ortaya çıkıyor. Her zaman biz katı halden gaz halde geçiş, süblimleşmeyi söyleriz. Onun tam tersi olan durum aslında ortaya çıkmış oluyor. Su buharının sıcak ortamdan soğuk ortama girdiği an itibariyle katı halde, katı bir yapıya bürünerek uzun ince bulut görüntüleri oluşturması durumuna verdiğimiz bir isim aslında bu. Senin de bahsettiğin komple teorileri, uçakların insanların üzerine sıktığı bir gaz şeklinde insanları zehirlemek için yapılan bir olay olduğu görüşünü savunan çok ciddi de bir kesim var maalesef. Ama çok basit fizik ve temel fen bilgisi eğitimi alan birisi bile bunun sıradan bir fiziksel reaksiyon olduğunu, bir gaz halinden katı haline geçişin yaşandığı bir durum olduğunu net olarak bilir aslında. Yani kesinlikle o bahsedilen komple teorisyenlerine inanmamak lazım. Zaten uçakların böyle bir misyonu da yok. Gaz halinde bir egzozdan dışarıya, tıpkı arabalarınızda olduğu gibi. Biz bunu arabamızda da yaşıyoruz aslında. Sadece oradaki sıcaklık farkı çok daha yüksek olduğu için ortaya bu sonuç çıkıyor.
Evet. Çok güzel açıkladın. İşte burada arabada da aslında dediğin gibi çok soğuk havalarda ağzımızdan çıkan nefesi de görünür hale geliyor. Aynı mantık. Buna o zaman bir şey çakalım mı? Zırva çakalım mı ister misin?
Kesinlikle.
Bu
kesinlikle.
Teoriye.
Yani o... Neden? Çünkü zırva. Şeylerimiz de görsün. Mantık olarak zırva. Zırva. Bak yanlış falan değil. Zırva.
Evet, buradan devam edelim istiyorsan. Daha da çok gelen ve uçaklarda da en çok kaza görülen zaman ne zaman? Ve bunları sıfıra indirmek mümkün.
Kaza meselesine geçmeden önce uçakların uçuş esnasındaki steplerine bakmak lazım belki. Uçak en başta bir kalkış gerçekleştiriyor, sonra tırmanıyor, sonra uzun bir süre düz uçuş yapıyor. Sonra inişe geçiyor, bir yaklaşma ve sonrasında da iniş gerçekleştiriyor. Ve bütün bu steplerin her birisinin kendisine ait çeşitli isterleri var. Ve bütün bunları ayrı ayrı değerlendirdiğimiz zaman uçak kazalarının en fazla kalkışta ve inişte gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle kalkış esnasında yaşanabilecek pek çok dış faktöre de bağlı olarak gerçekleşebildiği gibi inişte de aynı şekilde yaşanabilecek özellikle insan faktörü veya meteorolojik faktörlerin de etki edebileceği durumlar olması sebebiyle kalkışta ve inişte en fazla kaza yaşandığı havacılık tarihindeki bütün kazaları incelediğimizde görüyoruz. Bununla ilgili de ortaya çıkan bir teori de var. Artı 3 eksi 8 denen, yani uçuşun ilk 3 dakikası ve son 8 dakikasının diğer steplerine göre kaza anlamında daha riskli olduğu bir durum ortaya çıkarılmış analistler tarafından. Dolayısıyla ilk 3 ve son 8 dakikaya biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Kazaları sıfıra indirebilmek teorik olarak elbette mümkün. Her geçen gün havacılık sektöründe emniyet seviyesi daha da yukarı doğru çekiliyor. Bu doğru. Bu da kazaların sıfıra indirilmesi için bir neden ama bir sonuca doğru götürebilen bir neden ama kazaları etkileyen dört temel faktör var. İnsan faktörleri, meteorolojik yani çevresel faktörler, yazılım ve donanımsal faktörler. Dolayısıyla bu kadar faktörün etki edebildiği bir olay olan uçak kazalarında bu dört temel faktörden herhangi bir tanesini bile sıfıra indirebilmek bir anlamda mümkün değil. Teorik olarak kazaları sıfıra indirmek mümkün ama bu pratikte gerçekten bir gün artık hiç uçak kazası olmayacak demek biraz polyanlacı bir yaklaşım olur. Çünkü bu faktörlerin üzerinde bizim etki edemediğimiz durumlar da oluşabiliyor. Dolayısıyla teorik olarak evet, pratikte hayır. İlk 3 ve son 8 dakika en çok kaza yapılan dakikalar, süreçler.
Süper. Evet, buradan da devam edelim. Yine kazalarla ilgili, kara kutuya bir şey olmuyorsa, biliyorlar işte uçaklarda kara kutu var. Kara kutuya bir şey olmuyorsa uçaklar neden kara kutu malzemesinden yapılmıyor diye bir soru.
Kara kutunun malzemesi özellikle darbelerden ya da uçak kazasında suyun dibine düştüğünde ya da büyük bir darbe aldığında ya da uçak yandığında hasar görmesin diye çok güçlü malzemelerden yapılıyor. Bu da kara kutunun aslında olması gerekenden daha ağır bir ağırlığa sahip olması sonucunu ortaya koyuyor. Biz ise uçak tasarımlarında her zaman iki tane şeyi gözetiriz. Bir tanesi malzemenin hafif olması, bir tanesi de bir şekilde darbeye karşı dayanımı olması. Burada uçağın tamamını bu ağır malzemelerden yapma ihtimalimiz kesinlikle söz konusu olamaz. Çünkü o zaman uçağı uçurabilecek yakıt ve motor gücü ciddi problemler olarak ortaya çıkar. Çok çok güçlü motorlar kullanmak durumunda kalırsınız. Bu hem verimsiz olur hem de o motora yetebilecek yakıtı tüketmeniz de çevresel olarak çok büyük sorunlara neden olabilir. Çünkü neticede yaktığımız yakıt petrol bazlı bir yakıt olunca ortaya çıkan bir çevresel zafiyet oluşuyor. Dolayısıyla kara kutunun malzemesi ağır bir malzemedir ve bunu bütün uçağa uygulamak hem verimsiz hem çevresel anlamda sıkıntılı olabilecek hem de gereksiz bir eylem olur. Dolayısıyla kara kutu kendi görevini yapabilmesi için daha ağır 5-6 kilo ağırlığında bir totalde bir malzeme. Ama 5-6 kiloda bunu tolere edebilirsiniz ama tonlarca ağırlıktaki bir uçağı o malzemelerde imal etmeniz pek akıl kârı bir iş değil. Yani pek uygulanabilir bir şey de değil zaten.
Süper. Aslında kara kutu diyoruz, turuncu değil mi? Aşağı yukarı
evet,
kırmızı turuncu gibi turuncu. Bir şey.
Aynen öyle.
Evet.
Buradan daha kolay bulunabilsin diye. Kaza ve enkaz alanlarında hem daha kolay bulunabilsin diye.
Değil mi? Daha dikkat çekici. Doğada çok olmayan bir renk tabii, herhalde onun tabii. için düşünüyorlar. Peki. Buradan bir sonraki soruya geçiyorum. Havada tüm motorların durması mümkün mü? Bu durumda filmin sonu gelmiş mi demektir?
Bu motorların tümünün durması mümkün. Teorik olarak bu mümkün. Hatta yaşanmış olaylar da var. Buna neden olabilecek sebepler de var. Örneğin büyük bir kuş sürüsünün içinden geçerseniz ki hepimizin bildiği Sully filmi biliyorsun böyle bir olaydı. Kalkışta US Airways uçağı büyük bir kuş sürüsünden geçip tüm motorlarını kaybediyor. Sonrasında büyük bir pilotaj başarısıyla Hudson Nehri'ne indirilmişti. Büyük bir yanardağ patlamasının lavlarının içinden geçebilirsiniz belki farkında olmadan. Çünkü o lavlar genellikle radarda görünmez. İki motorunuzu kaybedebilirsiniz ya da buna benzer başka teknik aksaklıklar nedeniyle havada tüm motorlarınızı kaybetmeniz ihtimal dahilinde bir olay. Ha, çok yaşanır mı? İhtimalin düşük olduğu bir gerçeklik. Ama bu durumda filmin sonunun gelmiş olduğunu söyleyemeyiz. Az önce dediğim gibi Sully de müthiş bir pilotaj başarısıyla Hudson'a indirilmiş olsa da uçaklarda genelde 20'ye 1 kuralı söz konusudur. Yani siz yerde bir havada 1 kilometrelik bir irtifa kaybedene kadar yerde 20 kilometre mesafe kat edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bulunduğunuz yüksekliğe bağlı olarak etrafınızdaki yedek meydanlarda ya da inebileceğiniz uygun bir alan bulabilmek için yeterli zamanınız olabilir. Ama dediğim gibi motorlarınızı hangi irtifada kaybettiğinize bağlı. Çok alçak bir irtifada motor kaybettiyseniz aksiyon almanız için yeterli zaman bulamayabilirsiniz ama özetle bu filmin sonuna gelmiş olmadığınız tabloyu oluşturur. Ama çok kritik bir yerde motorlarınızı kaybederseniz yapılabilecek bir şey kalmayabilir. Burada işte öncelikle pilotajın başarısına, pilotların başarısına ve şansa biraz ihtiyacınız olabilir. Toparlamak gerekirse motorların durması evet mümkün. Bu muhtemel bir senaryo. Ama filmin sonunun gelmiş olduğu anlamına gelmiyor. Kurtarılma ihtimaliniz, meselenin yönetilebilme ihtimali var.
Süper. Ben burada şeyi soracaktım sana Muhammed. Bu da benim kendi kişisel sorum olsun.
Bu 21. forumu.
Yok yok, bu arada. Ya şey, bununla ilgili aslında. Ben uçak kazası raporu vardır National Geographic'in, bayağı uzun bir. Ne diyorsun, o izlenmesini tavsiye eder misin sen de?
Kesinlikle. Yani bu tip olaylara, uçak kazalarına, havacılığa meraklı olanların başvuru kaynaklarından bir tanesi o. Bütün o geçmişte yaşanan kazalar ve onlardan ne gibi dersler çıkarıldığını görmek açısından da çok önemli. Çünkü havacılık birikimli olarak ilerleyen bir süreç. O kazalardan elde edilen sonuçlar başka bir yerde tekrarlanmasın ya da yeni o kazaya neden olan sistemdeki problem neyse o giderilsin diye çok verimli olan durumlar bunlar. O açıdan kesinlikle tavsiye ediyorum izleyen. Zaten bizi, bence bu yayını izleyen havacılığa merakı olan herkesin uçak kazası raporlarını ucundan kıyısından birkaç bölümü en azından izlemiş olabileceğini düşünüyorum.
Evet, izlemeyen de varsa hani ben, yani hiç belki ilgisi yoktu havacılığa ama cahiller için havacılık, dur bakayım ya bir hakikaten öğreneyim diye izlediyse de buradan görmüş olur. Orada bir kaza vardı, Atlantik Okyanusu'nun üzerinde motorları duruyor, yakıt yanlış hesaplanmış. Cidden ulaşabiliyordu Portekiz'e falan, bir yere iniyordu yani o süzülme oranı sayesinde. Hem aslında bir yanda şeyi gösteriyor, çünkü çok milyonda bir ya da işte binde bir olan olaylar bunlar, analizleri yapılan. Algıyı çok arttırıyor. Ha, demek ki ben uçağa binersem bu olabilir. Evet, ama bir yandan da güveni arttırıyor. Çünkü şeyi görüyorsun orada. Hiçbir zaman tek bir sistem yok. Her şeyin yedeğinin yedeği gibi bir durum var. İki yönlü bir etkisi var. Dikkat edin izlerken o yüzden.
Biz o yüzden her zaman havacılık dünya üzerindeki bütün ulaşım modelleri ve metotları arasında en güvenlisidir. Bir yürüyen merdivenden bile daha güvenlidir deriz. Çünkü yürüyen merdivende kaza yaşama ihtimaliniz bir uçak kazası yaşama ihtimalinizden daha yüksek. O açıdan senin bu söylediğin sebeplerle aslında.
Evet, bu çok güzel oldu. Akıllarında bulunsun. Yürüyen merdivene dikkatli binin arkadaşlar. Ya da uçaktan korkuyorsanız yürüyen merdivene
binmeyin.
Ya da o da olabilir. Evet. Şimdi bu soru bir tık daha genel bir soru ama önemli bir soru. Eski uçaklar daha mı güvensiz?
Bu bir yanlış algı aslında. Güzel bir soru olmuş. Teşekkür ederim. Bence bunu belirtmemiz önemli. Uçakların eski olup olmamasından ziyade bakımlarının ne kadar iyi yapılıp yapılmadığı ile ilgileniriz biz. Çünkü uçaklar çok yüksek ücretlere satılan birer ürün olduğu için zırt pırt değiştirebileceğiniz bir şey değildir. Yani atıyorum bir arabanızı bile belki belirli periyotlarda ekonomik, sosyoekonomik durumunuza göre değiştirme ihtimaliniz var ama uçakları öyle sıkıldım onu alayım öbürünü değiştireyim şeklinde bir yaklaşım sergileyebileceğiniz bir ürün değil. Buna bir ticari ürün olarak baktığınızda milyonlarca dolarlık yatırımlar yapılarak elde edilen bir şey olunca siz de bunu aldığınız zaman olağanüstü bir durum olmazsa 30-40 yıl boyunca kullanılabilecek bir ürün olarak almış olarak hareket ediyorsunuz aslında. İmalatçılar da bunu minimum böyle bir 30-40 yıl gidecek kadar şekilde tasarlayıp geliştirip üretiyorlar. Dolayısıyla burada tabii uçağın az önce anlattık 737 Max'te 3-5 aylık uçaklar, fabrikadan 1-2 ay önce çıkan uçaklar bile düştü. Üst üste iki tanesi o şekildeydi. Ve bir burada bir dengesizlik ortaya çıkmış olabilir. Burada uçakların bakımlarının ne kadar iyi yapıldı. Yani 30 yaşındaki bir uçağı siz 5 yaşındaki bir uçağa göre daha sık ve daha detaylı bakımlar yaparsınız. Ve bakım aralıklarını daha sıklaştırırsınız. Ve aynı performansla bir şekilde kullanmaya çalışırsınız. Ama siz uçağın bakımlarını aksatırsanız ya da yapılması gereken aksiyonları zamanında yapmaz, erteler Ya da tabiri caizse herhangi bir ürünümüze nasıl iyi bakmıyorsak, uçağınıza da iyi bakmazsanız o uçak eskidikçe sizin için güvensiz bir hale gelebilir. Ama eski uçakların güvensiz olduğu, eski uçakların daha çok kaza yaptığı vesaire gibi bir yanlış algıya kesinlikle kapılmayalım. Bir uçağı güvenli ve emniyetli yapan şey bakımlarının ne kadar iyi yapıldığı.
Evet, bu da güzel bir cevap oldu. Teşekkür ediyorum. Ve 10. soruya geldik. Yine bir hemen seni soluklandıralım. Hem de bir skorumuzu gösterelim. Sen de suyunu iç. Cevaplandığımız 10 tane sorumuz var. Yine görsel ve terimlerimiz değişmedi. O yüzden teşekkür ediyoruz sana. Yani havacılık özellikle terimlerin çok bol olduğu bir alan. Oradaki hassasiyetine çok teşekkür ederim bu program için. Dikkat ediyorsun.
Mümkün olduğunu.
Evet, istiyorsan buradan diğer yarımıza doğru geçelim. Daha böyle arka arkaya cevaplayalım. Şimdi yine kazalardan devam ediyoruz. Bunlar zaten çünkü çok soru gelen alanlar. Kuş çarpmaları, sen de dedin Sally filmine örnek verdin. Kuş çarpmaları veya drone ile çarpışmalar uçağı düşürür.
Yine burada kesin bir yargıya varmak zor ama uçağı düşüren kuş çarpması vakaları var maalesef. Burada işte o kuşların özellikle iniş ve kalkış yaptığımız düşük irtifalarda uçtuğu düşünülürse uçakların inişte veya kalkışta kuş çarpması vakalarına maruz kaldığı olayların sayısı hiç de az sayılmaz aslında. Bununla ilgili yapılan analiz çalışmaları da bunu gösteriyor. Bu yüzden hatta havalimanında pist çevresinde kuşların uçmasını engelleyen çeşitli sistemler falan da kullanılıyor. Mümkün olduğunca onları uçuşun pistin güzergahından uzak tutabilmek için. Ama bütün bunlara rağmen her şekilde uçakların kuş çarpması vakalarını yakalandığını görüyoruz. Dolayısıyla şunu söylemek lazım. Kuş çarpmaları uçağı düşürebilir. Çünkü motorların kaybedilmesine neden olabilir veya başka bir teknik arızaya neden olabilir. Ve siz de burada inişte ve kalkışta olması sebebiyle yeteri kadar aksiyon alabileceğiniz irtifada olmamanız sebebiyle bir sorun yaşayabilirsiniz. Bu bir ihtimal dahilinde olan bir senaryo. Drone çarpmaları da özellikle dronların günümüzde iyice kullanım alanlarının artması sebebiyle dronların da uçakların motorlarının içerisine girmesi ya da yapısal olarak gövdesiyle çarpışması gibi ortaya çıkabilecek aksaklıklara neden olabileceği görüldüğü için dronların da havalimanı bölgelerinden uzak alan bölgelerine yakın yerlerde uçurulmasıyla ilgili çeşitli yasaklar da var. Ama bununla ilgili yapılmış laboratuvar testlerinde de dronlarla uçakların çarpışmasının kuş çarpışmasına benzer etkiler yarattığı ile ilgili sonuçlar da var. Hatta benim kanalımda bununla ilgili detaylı bir analiz var. Onu istersen kartlarda da verebiliriz. İsteyenler oradan bununla ilgili detay bilgileri alabilirler. Özetle kuş çarpmaları ve dronla çarpışmalar uçağı düşürebilir. Ama dediğim gibi yine burada da bir şeyin uçağı kesinlikle düşürebileceği ya da düşüremeyeceği ile ilgili bir yorumda bulunamayız. Ama bir şeylerin oluşmasına vesile olabiliyorlar. Sonrasında da o zincirleme reaksiyonlarla devam edip kazaya neden olabiliyor bunlar.
Uçaklar acil durumlarda neden havada yakıt boşaltmadan ya da havada turlayıp yakıtı bitirmeden inemiyor? Özellikle işte kalkış yapar, acil durumu olur, geri dönmesi gerekir. Hemen inemez, hemen inemediği durumlar olur, duymuşuzdur. Bunun sebebini sormak istedim.
Uçaklar tasarlanırken çeşitli kriterlere belirlenerek tasarlanıyor. Bunlar maksimum kaç kilogramlık, kaç tonluk bir ağırlıkta uçağın kalkış yapabileceği, bu işte motorların gücüyle falan bağlantılı olarak gövdenin durumu, yük durumu, yolcu durumu, ağırlık ve güç ekseni çerçevesinde kaç kilogram maksimum kalkış yapabilirler, kaç kilogram maksimum iniş yapabilirler noktasında bazı temel parametreleri var. Uçağın kaç kilogram bir ağırlıkta inebileceği de bu temel parametrelerden bir tanesi. Şimdi siz uçağa eğer uzun da bir uçuş yapacaksanız yakıtınızı fulluyorsunuz. Yolcunuz da var. Onların kendine ait yükleri ve diğer aşağı taraftaki kargo bölümleri de var. Neredeyse full yakıtla ve full ağırlıkta maksimum kalkış ağırlığına yakın bir şekilde kalkıyorsunuz. Sonra kısa bir süre sonra bir teknik durum ya da medikal bir problem meydana gelirse, inmeniz gerekirse yakıtı henüz tüketmediğiniz için, bu arada sorunsuz giderseniz yakıt tüketildiği için o ağırlığınızı kaybetmiş oluyorsunuz zaten ve maksimum iniş ağırlığının altında bir değerde teker koyuyorsunuz. Zaten isterleri sağlamış oluyorsunuz. Ama tam tersi durumda yakıtı da yakmamış olduğunuz için o inemeyeceğiniz bir ağırlığın üzerinde durumdasınız. Dolayısıyla uçaktan yolcuları ya da yükleri atamayacağınız için yakıtı atmanız gerekiyor. Yakıtı atabilecek dump sistemleri var. Bir görselle bunu açıklayabiliriz, dump sistemini. Kanatların ucunda yakıtı boşaltabileceğimiz bir sistem var bazı uçaklarda. Eğer bu varsa izin verilen alanlarda ve irtifa değerlerinde istemediğimiz kadar yakıtı burada atıp sonrasında iniş yapıyoruz. Ama bu sistem bütün uçaklarda yok. Opsiyonel bir sistem. Bu sistemin olmadığı uçaklarda da acilen inmemiz gereken durumlarda yakıtı da atamayacağımız için yakıtı harcadıktan sonra inebiliyoruz. Mesele buradan kaynaklanıyor. Yani uçağın maksimum iniş ağırlığının üzerinde olduğumuz için bu ağırlığın altına inebilmek için yapılmış bir hamle bu.
Evet. Güzel, bunu da görselle bence çok güzel açıkladık. Buradan hemen bir sonraki soruya geçelim. Hız kaybetmeden. Uçuşta gidiş ve dönüş süremiz neden farklı oluyor? Bunu da ben de fark etmiştim ama hiç sormamıştım. Güzel bir soru oldu bu. Birlikte hazırlarken koyduk bunu. Havada kestirmeler mi var?
Havada kestirmeler yok ama havada az önce de anlattığımız gibi sağanaklar ve hava akışları var. Bizim işimizi kolaylaştıran ya da zorlaştıran. Rota planlamalarını oluştururken hem yerdeki uçuş planlamacı ekipler hem de havada pilotlar bu rüzgarların artı olumlu yönünden faydalanmak ister. Rüzgarları da karşımıza almak istemeyiz. Çünkü o ilk video, ilk resimde aktardığımız gibi karşıdan bizi geriye doğru sürükleyen, motorun ileri kuvvetine karşı koyan bir kuvvet var. Dolayısıyla biz havada rüzgarları arkamıza alırsak hem yolumuzu kısaltmış hem de kestirme yapmış gibi görünüyoruz. Ama bu doğu-batı eksenli uçuşlarda giderken ve dönerkenki farklı sürelerin sebebi de dünyanın üzerinde 5 tane jet stream denen temel rüzgar akışı var. Bu akışlar ekvator çevresinde doğudan batıya doğru, diğer 4 kuzey ve güney yarımkürede de ikişer tane olmak üzere batıdan doğuya doğru hakim rüzgarlar. Dolayısıyla biz İstanbul'dan New York'a giderken 11 saat sürüyor ama New York'tan İstanbul'a gelirken 9 saat sürüyor. Bunun sebebi gelirken hakim rüzgarlar olan jet stream akımlarını arkamıza alıyor olmamız. Doğal şekilde arkamıza alıyoruz çünkü bizim uçuş yönümüzde paralel olduğu için. Ama giderken de mesela New York'a giderken de jet stream'e, yani özellikle Atlantik üzerindeki o hakim rüzgarlara kafadan giriyor. Kafa rüzgarı diyoruz biz ona havacılıkta. Onu karşımıza alarak uçmaya çalıştığımız için süreyi uzatıyoruz. Elbette tükettiğimiz yakıtı da bu noktada artırıyoruz. Dönüşte de sanki kestirmeden geliyormuşuz gibi bir izlenim yaratıyor bu bize. Ama bunun nedeni tamamen meteorolojik faktörler. Dünyanın üzerinde etkili olan hakim rüzgarlar.
Evet, teşekkür ederiz. Jet stream'le de bir terim hakkımızı daha aldık. Evet. Ama daha var, merak etmeyin. Şimdi buradan nereye geçelim? Şimdi artık daha çok kazalardan birazcık da işte doğal durumlara, işte neden süresi farklı gibi acil durumlardan çıkıp bir de normal işleyişiyle ilgili havacılık sektörünün sorulara geçmiştik. Şimdi onlardan bir diğeri, biletimiz olmasına rağmen bazen uçakta ayakta kalıyoruz. Yani almıyor, ayakta gitmiyor da tabii alamıyorlar, yok diyorlar ama biletin var, gene binemiyorsun. Overbooking ya da overbook olayı deniyormuş buna. Bu nedir? Bunu istiyorsan bize bir açıklayalım.
Online check-in yapıyoruz ya bazen. İşte onun asıl sebebi bu aslında. Ben uçağa geleceğim diye sen önceden bunu bildiriyorsun. Niye bildiriyorsun? Çünkü havayolu şirketleri bugüne kadar yaptığı bütün operasyonlardan elde ettiği verilerle bir istatistik tutuyor. Ve ortaya bir tablo çıkıyor. Yani 100 kişilik bir sefere genelde varsayalım ki 90 kişi geliyor. Ve geri kalan 10 kişi her zaman koltuklarında stoğunu yapamayacağınız için, o uç seferi gerçekleştireceğiniz için boş gitmesin diye havayolu şirketleri eski operasyonlarından elde ettiği verilerle bir tablo ortaya çıkarıyor. Diyor ki ben o zaman genelde benim 100 kişilik yolcumun 10 tanesi gelmiyor. Ben o zaman 100 kişilik sefere 110 tane bilet satayım. Nasılsa yine gelmeyenler olacak, o onu dengeleyecek şeklinde bir yaklaşım sergiliyor. Burada amaç tabii ki daha fazla para kazanmak ve meydana gelen istatistiği doğrulamak aslında biraz da. Tabii bunu kafalarına göre yapmıyorlar. Dediğim gibi çok ciddi istatistikçi çalışmalarla yapılan bir şey bu. Dolayısıyla siz online check-in yaparak aslında havayoluna diyorsunuz ki benim yarın işte ya da şu gün uçuşum var, ben ona geleceğim. Ona göre diye bir onların bir hesaplama yapmasını istiyorsunuz. Baktığınız zaman bazı seferlerde yolcuların bazıları ayakta kalıyor, doğru. Ama o seferlerde ayakta kalan yolcu sayısının havayoluna maliyeti daha fazla bilet satarak elde ettiği gelirden çok daha az olduğu için havayolu bunu tolere ediyor. Yani 10 tane sefer yapıyorsa, 10 tane seferde fazla bilet sattıysa 9 tanesinde herhangi bir sorun yaşamıyor. Bir tanesinde de bir yolcunun bir şekilde ayakta kaldığı bir durum var. Ona da işte bir sonraki uçuşa aktarıyor onu ya da o esnada ona bir otel veriyor. Çok olağanüstü bir durum varsa ona bir tazminat da veriyor. 200-300 euro neyse o günün şartına göre. Ama buradan kaybı diğer taraftan elde ettiği kazançtan çok daha az. O yüzden de havayolu şirketleri daha fazla gelir elde edebilmek için 100 kişilik bir uçağı varsayalım ki 105-110 tane bilet satması durumu aslında overbook meselesi.
Aslında iyi bir taktik. Onların açısından güzel bir taktikmiş bu da.
Şimdi onun zaten getirisini götürüsünü yaptıkları için onlar bunun çok çok iyi farkında, sıkıntı yok onlar açısından.
Evet, buradan bir sonraki soruya geçelim. Artık son sorularımıza yaklaşıyoruz. Uçakta sigara içmek yasak ama neden tuvalette kül tablası var? Ya da ben de bir ekleme yapayım. İşte kemer ikaz ışığının yanında sigara içilmez ikaz ışığı var. Neden bunlar var Muhammed?
maalesef bizim insanlığın bir gereği olarak yasakları çiğnemeyi ya da delmeyi sevdiğimiz için var. Çünkü buna benzer olaylar uçakta sigara içmek yasak olmasına rağmen gidip tuvalette sigara içen insanlarımız var. Hatta bir şekilde tuvalette içtiği sigarayı sonrasında panikleyip söndüremeyip çöp kutusuna attığı ve oradaki işte peçeteleri tutuşturduğu için düşen bir uçak bile var. 50-60 kişinin hayatına mal olan bir uçak kazası var. Dolayısıyla uçakta sigara içmek yasak olmasına rağmen bir önleyici faaliyet olarak eğer kuralları yine de çiğneyen birisi varsa panikleyip de çöp kutusuna atmasın, en azından gidip kül tablasında söndürsün diye ve o kadar uçaktaki 150-200 kişi neyse o kadar insanın hayatını riske atmasın diye koyulmuş bir önlem bu. Havacılıkta hep söylüyoruz ya kurallar kanla yazılmış diye, bu da aslında o tuvalet içerisindeki kül tablasının varlığı da kanla yazılmış bir kural aslında. Elbette kuralları çiğnemememiz gerekiyor. Yasaksa uçakta sigara içmememiz gerekiyor ama maalesef dünyada işte 8,5 milyar insan var ve her birisi aynı değil maalesef. Kuralları çiğnemeye meyilli insanlarımız da var. Kalkıp yasak olmasına rağmen uçakta sigara da içebiliyorlar. Sektör de kendisini bir anlamda bir emniyet sübabı olarak, bir koruyucu mekanizma olarak bunu görmüş. Ve onların da bu arada kül tablalarının bakımları vesairesinin yapılması, belli periyotlarda değiştirilmesi filan da uçak bakımlarının önemli parametrelerinden bir tanesi. O açıdan kül tablası sigara içmek yasak olsa bile varlığını sürdürmek durumunda ve önümüzdeki süreçte de devam ettirecek. Yani kül tablalarını uçaktan atamayacağız gibi görünüyor.
Evet. Madem hani hadi ihlal ettim bari de doğru söndür gibi yani, bayağı bir güzel.
Yani
bir
şey tamam oldu. Hadi ihlal ediyorsun ama en azından uçaktaki diğer insanları öldürme diye yani.
Evet. Çok güzel aslında. Öğrenilmiş bir şey dediğin gibi. Evet. Acı bir şekilde öğrenilmiş ama öğrenilmiş bir durum. Peki, biraz da havacılığın geleceğine geçelim son iki sorumuzda. Peki, gelecekte pilotluk mesleği ölecek mi? Uçaklar pilotsuz mu uçacak?
Uçakların pilotsuz uçmasının önünde şu anda resmi olarak herhangi bir engel yok. Zaten daha önceden kokpitte iki tane pilotun yanında bir tane uçuştaki verileri takip eden bir uçuş mühendisi vardı. Daha da geriye giderseniz bir navigasyon ve iletişim aşağıyla kuleyle iletişim kuran başka insanlar vardı. Yani kokpit daha kalabalıktı. 80'li yıllardan itibaren sadece iki pilota düşüldü. Şu anda gerekli çalışmalar yapılarak önce tek pilota daha sonrasında da otonom bir şekilde uçmasına bir engel yok aslında. Ama bunun önündeki en önemli engellerden bir tanesi insan algısı. İnsanların 150-200 kişinin olduğu bir uçağa bir pilot olmadan otonom şekilde gitmesine dair müthiş bir ön yargısı ve bir korkusu var. Bu korkuların aşılması, havacılıkta bunun emniyet anlamında kurallarının yeniden oturtulabilmesi. Çünkü emniyet dediğimizde iki tane pilot var, bir tanesi bir sağlık problemi yaşarsa diğeri uçağı indirebiliyor şu anda. Dolayısıyla emniyet isterlerinin ve problemlerinin giderilebilmesi. Bir de mevcut durumdaki şu anda uçakların kokpitini pilotsuz hale getirmek imkansız. Ya uçaklarda çok ciddi modifikasyonlar yapmanız gerekecek ya da buna uygun yeni uçaklar üretmeniz gerekecek. Bu işin bir endüstriyel boyutu var. Bu üç temel, emniyet, insan algısı ve endüstriyel boyutuyla ilgili gereklilikler tamamlanırsa şu anda uçakların pilotsuz uçması için hiçbir engel yok. Zaten bazı hava taksi çalışmaları var. Birçoğu prototip hale geldi, bazıları seri üretime bile başladı. İnsansız, tamamen otonom şekilde hareket eden, şehirler arası, şehir içindeki toplu taşıma amacıyla kullanılabilecek insansız hava araçları da çalışmalara başladı, hatta belli bir noktaya da geldi. Dolayısıyla bunu yolcu uçağı versiyonuna getirmek, bunu bir sonraki büyük ölçeğe getirmemek için hiçbir neden yok. Ama bu saydığım 3 temel nedenin ne zaman ortadan kaldırılabileceğine bağlı olarak uçaklar ileride tabii ki pilotsuz uçacak. Ama bu 30 yıllık bir projeksiyon mu, 50 yıllık bir projeksiyon mu, bunu dediğim gibi bu emniyet, operasyonel koşullar ve insan algısının değiştirilebilmesi meselesi belirleyecek.
Güzel bir şekilde yine açıkladın. Ve Concorde'a ne oldu? Hep böyle artık yıllardır gelen, hiç unutulmayan bir soru. Concorde'a ne oldu? Ve aslında insanlar işte bu Ay'a gitme muhabbeti gibi, gittik niye bir daha gitmiyoruz? İşte ses hızını açtık, niye şimdi aşılmıyor? Teknoloji daha ileride. Aynı sorulardan biri. Concorde'a ne oldu? İnsanlar yeniden sesten hızlı seyahat edebilecekler mi?
Concorde verimsiz bir uçak olduğu için, bir kaza yaptığı için algısını, güvenli algısını kaybettiği için, çok gürültülü olduğu için ve bir şekilde insanların dünya genelinde çevresel algısını, çevresel hassasiyetlerinin artmasıyla ilgili olarak artık uçmuyor. Yani şöyle söyleyelim, Concorde ses hızını açtığı zaman arkasında sonik patlamalar yaratıyordu. Ve bu sonik patlamalar şehir merkezlerinin üzerinde olduğunda insanlarda bir kaygıya ve endişeye neden oluyordu. Dolayısıyla insanlar ve ülkeler bizim şehirlerimizin üzerinden geçerken ses hızını aşmasın diye talepte bulunmaya başladılar. Yani ses hızını aşan bir uçağın şehir merkezlerinin üzerinden geçerken ses hızını düşürmesi istenmeye başladı. Bu da bu uçağı zaten anlamsız hale getiriyordu. Gürültüyle ilgili meseleleri vardı. Gürültü çünkü şehirlerde gürültü seviyelerinin belli seviyenin altına inmesi için yeni yönergeler getirildi. Aynı şekilde çok hızlı uçtuğu için çok fazla yakıt sarfiyatı ve buna bağlı olarak çevreye de çok fazla yakıt emisyonu, zararlı gaz emisyonu oluşturuyordu. Bu da insanların çevre bilinci ve çevre hassasiyetiyle çelişen bir durumdu. Ve bütün bunların üzerinde de dediğim gibi bir kaza yaptığı için o kaza Concorde'a olan güveni ve acaba bu uçak güvenli mi değil mi algısını olumsuz yönde etkiledi. Concorde'u hayatımızdan çıkaran en önemli sebepler bunlardı. Yeniden sesten hızlı seyahat edebilmek için yapılan projeler var. Ama bu projelerin de bu bahsettiğimiz sorunların üstesinden gelmesi gerekiyor. Yani ses hızını aşmak kolay ama bu kaygıları ve sorunları ortadan kaldıracak ses hızını aşan bir uçak üretebilmek bu açıdan pek başarılamadı o günden sonra. Genellikle bir iş jeti üzerinde yapılan çalışmalar var. Yani ticari yolcu uçağı olarak sesten hızlı bir uçağı yakın gelecekte görmeyeceğiz ama bununla ilgili yapılan iş jetiyle ilgili yapılan projeler ve çalışmalar var. Sanırım iş jetleriyle ilgili daha çok ses hızını aşan uçaklarla gelecekte karşılaşacağız gibi görünüyor.
Evet, güzel. Böylece hazırladığımız soruların sonuna geldik. Şimdi cahillerin Google'la imtihanı dediğimiz bir bölümümüz var bizim. 3 tane soruyu Google'da en çok aratılan otomatik tamamlamadan alıyoruz. Burada soruların ne olacağını uzmanımız da bilmiyor ve tamamen o anda seçiliyor. Şimdi Google'la imtihanda 3 tane yani 17. soruyu sorduk. 18, 19 ve 20. soru buradan gelecek. 18. soruda Google'a havacılık yazdık ve bizi bu şekilde tamamladı. Bunlardan hangisini cevaplamak istersin? Ona göre gidelim.
Havacılık ve uzay mühendisliği diyelim. Hem belki bizi izleyen öğrenci arkadaşlarımız vardır.
Tamam. O zaman süren başladı.
Havacılık ve uzay mühendisliği aslında sadece bizim ülkemizde değil, genel olarak dünyada havacılık ve uzay bilimleri birbirleriyle bağlantılı şekilde aynı kategori içerisinde değerlendiriliyor. Çünkü işin uzay boyutu da havacılığın bir parçası. Türkiye'de de havacılık ve uzayla ilgili eğitim veren çok sayıda havacılık ve uzay mühendisliğiyle ilgili eğitim veren kurumlar var. Kimisinde bu uçak mühendisliği olarak, kimisinde uzay mühendisliği olarak, kimisinde uçak uzay mühendisliği olarak, bazılarında da havacılık ve uzay mühendisliği olarak bölümler farklı şekillerde adlandırılıyor. Ama günün sonunda birbirine çok yakın müfredatlarda eğitimler alıyor bu insanlar. Ve iş bittiği, yani okul bittiği zaman, iş başvurusu yapıldığı zaman birbirleriyle neredeyse hiçbir farkı olmayan müfredatlardan geçtikleri için aynı işe başvuran farklı bölüm isimlerine mezun olmuş ama birbirine yakın müfredatlarda eğitim almış insanlar olmuş oluyor. Türkiye'deki havacılık ve uzay sektörünün gelişimi belirli bir seviyede 2000'li yılların başlarından itibaren ama gelişimimiz özellikle son birkaç yıldır özellikle havacılık alanında biraz duraksama dönemine girdiği gibi görünüyor. Fakat bu esnada havacılık ve uzay mühendisliği ile ilgili eğitim programlarının hem sayısı hem de kontenjanları çok ciddi şekilde artmış durumda. Dolayısıyla bu bölümlerin sayısı ve bölümlerden mezun olan arkadaşların yaratacağı bir enflasyon görünüyor önümüzdeki süreçlerde. Sektörün büyüme hızıyla bu programlardaki öğrenci sayısının büyüme hızı kesinlikle bir korelasyon göstermiyor. Sektörümüz bu kadar insanı istihdam edebilecek oranda büyümüyor maalesef. Bu tabii negatif bir durum. Dolayısıyla bu bölümleri okumak isteyen arkadaşlar varsa ben daha ince eleyip sık dokumalarını, daha sağlıklı değerlendirmeler yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü önümüzdeki birkaç yıllık süre içerisinde bu enflasyona da bağlı olarak sektörün hepsini kendi içerisine bünyesine katamadığı bir durum ortaya çıktığı zaman işsizlik problemiyle ülkemizdeki pek çok diğer alan gibi havacılıkta da işsizlik problemlerini yaşamaya başlayabiliriz gibi görünüyor. O yüzden tavsiye niteliğinde bir cevap olsun bu. İyi araştırın diyelim.
Evet, teşekkür ediyoruz. Buradan bir sonraki sorumuza geçelim. Yine Google'a havacılık mühendisliği yazdığımızda aslında demin bahsettin ama bakalım öyle yazıldığında neler aratılmış? Buradan neyi cevaplamak istersin?
Havacılık aslında biz bir öncekiyle çok benzer şeyler olduğunu fark ediyorum. Havacılık mühendisliği maaşları diyelim ve az önce söylediğim şeyleri istinaden birkaç farklı bir şey daha söylemeye çalışayım.
Tamam, süper. Süreni başlatıyorum.
Şimdi havacılık mühendisliği maaşı dediğimiz zaman geçmişte o sektörün büyüme hızının mezun olan insan sayısını karşılayabildiği ile paralel olduğu süreçlerde maaşların daha iyi olduğu, insanların daha kolay iş bulabildiği bir sektörden bahsediyorduk. Ama bir önceki soruya verdiğin cevapla paralel olarak şunları söylemek lazım. Personel sayısı, yetişmiş insan sayısı, istihdam edilmeyi bekleyen insan sayısı arttıkça ve sektördeki büyüme oranları ve sektörün istihdam kapasitesi aynı kaldıkça ya da düştükçe ortaya ciddi bir enflasyon çıkıyor dememin sebebi oydu. Bu da tabii ki havacılık ve uzay mühendisliği ile ilgili, uçak mühendisliği ile ilgili eğitim alan insanların maaşlarına doğrudan yansıyor. Maalesef yansıyor ama negatif anlamda yansıyor. Dolayısıyla sektörde bundan 5 sene önce, 10 sene önce alınan maaşlar bugün alınamadığı gibi bundan 5 sene 10 sene sonrasındaki süreçlerde de bugünkü maaşlar bile alınamayacağı ile birlikte az önceki soruda da cevap verdiğim gibi insanların iş bulamadığı, kendilerini başka sektörlerde arayışlara soktukları bir tablo, bir karamsar tablo söz konusu. Bu anlamda yurt dışına belki yönelmek daha doğru olabilir. Yani bu maaş meselesi çok sorulduğu için burada da hazır görmüşken cevap vermek isterim. Tabii ki bir maaşı bir rakamsal olarak bir şey söylemek mümkün değil ama maaşların giderek düştüğü, o çok parlatılan havacılık sektöründe iyi para var denilen meselenin artık eskisi kadar olmadığı, gelecekte ise artık durumun çok başka bir noktaya geleceği gerçeğini göz ardı etmememiz lazım. Bu tip üniversite hazırlığında, bölüm hazırlığındaki, bölüm seçme telaşındaki arkadaşlarımıza bunlar gerçekten kulaklarına küpe olsun. Hangi bölümü, hangi üniversitede okumaları gerektiğini, nasıl bir eğitim alacaklarını tercih yapmadan önce mutlaka iyi araştırsınlar ve bir şekilde etraftan duydukları o doğruluğu çok da kesin olmayan o havacılıkta iyi para var vesaire gibi klişelerin doğru olup olmadığını mutlaka araştırsınlar diyorum.
Zaten her meslekte de yani aslında söylediğin hem buna güzel hem de diğer meslekler için de iyi araştırılması gerekiyor. Ama bu mesleğin yani sektör içinden biri olarak verdiğin içgörüler güzeldi bence. Buradan da son sorumuza gelelim. Uçaklar yazdık bu sefer Google'a. Uçaklar deyince bakalım bizi nasıl tanımlamış? Sen buradan istediğin birini seçebilirsin.
Uçakların yakıtı nedir diyelim. Az önce yakıt boşaltmadan bahsetmiştik ama çok da yakıtın ne olduğu ile ilgili de bir bilgi verirsek belki bütünleştirici olur. İstersen uçakların yakıtı nedir diyelim buradan. Genelde arabalarda kullandığımız işte motorin ya da benzinli seçeneği gibi uçakların da benzinli mi yoksa dizel mi olduğu ile ilgili bazı sorular da alıyoruz bazen ama uçakların yakıtı biraz daha tabii bunlardan farklı. Petrolün çok hafif damıtılmış, çok fazla işlem görmemiş bir hali olan kerosen dediğimiz bir yakıtı var uçakların. Jet A1 yakıtı olarak da geçer ama asıl ismi kerosendir. Neden kerosen tercih ediliyor derseniz donma noktası çok düşük. Yani operasyon yapıldığı yükseklikte uçakların -55, -60'lar olduğunu söylemiştik. Buraların bile üzerinde donma noktası var. Yani donma noktası çok düşük. Kaynama noktası ise çok yüksek. Tutuşma sıcaklığı çok yüksek olan bir değerde kerosenin değerleri. Dolayısıyla herhangi bir kaza, acil durum durumunda ateşle temas ettiğinde hemen patlayıp da ortaya daha karamsar ve sıkıntılı tablolar çıkmasın diye tutuşma sıcaklığı yüksek, donma sıcaklığının olabildiğince düşük olması gibi bir iki temel özelliğe sahip kerosen. Dolayısıyla uçaklarda yakıt olarak kerosen tercih ediliyor. Bunu şu genelde eski nesil bizim annelerimiz, babalarımız ve daha önceki nesil gaz lambasında kullandığımız yakıtlarda buna uçak yakıtı derlermiş eskiden. Gerçekten de öyle. O eski nesil gaz lambalarında yakıt olarak kullanılan o lambaların aydınlatmasını sağlayan yakıt da hakikaten kerosenle aynı oluyor. Dolayısıyla gaz lambalarındaki yakıtımızın uçak yakıtlarıyla aynı olduğunu söyleyebiliriz. Kerosen Jet A1 yakıtı.
Hiç öyle gelmiyor ya. Hiç böyle hani kuvvetli bir şey gibi
Tabii
bekliyorsun.
aslında
Koskoca motor.
onu söyleyecektim. Çok fazla işlemden geçmediği için aslında çok kalitesiz. Ne bileyim böyle hani çok da işlemden geçmemiş çok sıradan bir şey aslında. Ama işte o aradığımız özellikleri sağlaması nedeniyle de tercih sebebi haline geliyor. Tabii
Daha da
bütün bu
iyi
sebepler
aslında. Üretilmesi kolay aslında.
Bütün bu sebepler de aslında o çevresel zafiyetlerin de artmasına neden oluyor. Yani bu kadar az işlemden geçtiği için bu sefer de zararlı gaz emisyonları çok yüksek maalesef. Çevreye de daha fazla zarar veriyor.
Evet. Teşekkür ediyoruz Muhammed. Biraz hem de seni soluklandıralım, araya
Ben teşekkür
gireyim.
ederim. Ben teşekkür ederim.
Güzel, çok güzel 20 soruyu arka arkaya cevapladık. Hiç de sürelerimizi aşmadan. Hemen bir scoreboard'a bir daha bir bakmak istiyorum, göstermek istiyorum buradan. Şöyle 20 soruyu cevapladık, hiçbirinde süre aşmadık. Görsel olarak ben bir Concorde senin adına kullandım. Evet, hani var zaten, evet, bir hakkı daha var dedim, kullanayım dedim. Terimlerden de iki tane terim, Jetstream'e ve Spike'a kullandık. Onları zaten kendi içinde hep açıkladın sen. Diğerlerinde hani özel isimler vardı, onları terim olarak saymak istemedim. EASA, ICAO yani zaten söyledin. Ama onun dışında havacılık gibi bir alanı çok az terim kullanarak 20 soruyu da cevapladın. Nasıl hissediyorsun? Yorgunluk var mı?
Kesinlikle yorgunluk var. Biraz böyle o zamanla yarışma meselesi, dediğim gibi her birisini çok daha uzun soluklu anlatmak isterken bunu kısaltabilmek gerçekten zor ama çok keyifli geçti benim için de. Hatta yani her soru 2 dakikaysa yaklaşık bu da 40-50 dakikadır yayında olduğumuzu gösteriyor sanırım ama sanki birkaç dakika önce başlamış kadar da aynı zamanda çok hızlı geçti. Bence çok keyifliydi. Bilmiyorum, umarım izleyenler de aynı şekilde keyif alıyordur ya da alacaktır.
Süper, bana da öyle geldi. Yani uzun gibi gelmedi. Bir de insan sevdiği işten, bildiği işten konuşunca böyle oluyor. Peki o zaman tadı damağında kalanlar için şöyle kapatıyoruz biz her zaman. Midkran adını verdiğimiz bonus bir bölümümüz var. Toplumdaki, halk arasındaki bu efsaneleri, doğru bilinen yanlışları kırmak, onları düzeltmek adına Midkran dediğimiz bir bölüm var. Burada şu şekilde hızlı hızlı tam bütün 10 tane cümlemiz var, yargı var, yani mit var aslında, efsane var. Ben bunları ekrana getireceğim. Ve söyleyeceğim sana bunları. Sen de evet veya hayır diye kısaca bunları, mitleri kıra kıra ilerleyeceğiz. 2 dakika süremiz var. Hazır mısın?
Hazır. Başlayalım.
Hadi bakalım, başlıyoruz. Birinci mitimiz geliyor. Uçaklar rüzgara karşı kalkıp inerler.
Doğru. Rüzgara karşı inmezlerse Pegasus'un Şubat'ta yaşadığı kaza gibi kaza yaparlar. Arkadan olmasını değil, önden olmasını isteriz. Yani doğru.
Evet. Pilotlar otomatiği alıp dinleniyorlar.
Doğru. Çok uzun bir süre otopilot kullanır.
Uçaklarda radyasyon var.
Doğru, çok doğru. Özellikle pilotlar için çok daha tehlikeli.
Uçak mühendisleri uçağı kullanabilir.
Tamamen yalan.
Cep telefonunu kapatmamak uçağı düşürür.
Kesin bilgi yok. Düşürmez diyemeyiz ama düşür de diyemiyoruz. Bununla ilgili bir net bir bilgi yok. Düşürdüğüne dair araştırma yapılan bazı kazalar var ama kesinleşmedi. Ama kesinlikle düşürmez de diyemeyiz. O yüzden kapatmak, o emniyetimiz aynı kül tablası meselesinde olduğu gibi kapatmak daha doğru.
Evet. Uçaklar geri gidemez.
Teorik olarak da gider, pratik olarak da gider ama geri gitmesi tercih edilmez. Çünkü geri giderken etrafındaki nesnelere zarar verebilir. O güçle çalışması pek işimize yarayan bir şey değil. Gidebilir ama gitmez.
Uçaklar havada çarpışabilir.
Hayır, çarpışmaz. İçinde çarpışma önleyici sistemler var. Bu olağanüstü eskiden yaşanmış bazı kazalardan sonra yine geliştirilen sistemler nedeniyle şu anda çarpışmaz.
Yakıtlar kanattadır.
Evet, yakıtlar kanatta. Kanadın orta tankı ve aynı zamanda kenarda oluşan başka tanklar var. Dolayısıyla yakıt tanktadır. Yani yakıt kanatların içerisindeki yakıt tanklarındadır.
Evet, uçuşta sıkıntı varsa kabin görevlisinin yüzüne bak.
Bazen doğru, bazen yanlış. Onlar farkında olmayabilir bazen durumların ama genellikle buna güvenmemek lazım. Biraz da profesyonellikleri gereği yansıtmamaları da gerekiyor zaten.
Evet. Onur Air battı mı?
Henüz değil.
Henüz değil diyelim ve böylece de tamamlayalım. Evet Muhammed, çok teşekkür ediyorum. Bizle beraber
çok
oldun.
Keyifliydi. Çok keyifliydi.
Umarım sen de keyif almışsındır. Biraz yorduk seni ama güzel oldu.
Keyifli bir yorgunluk oldu. Çok keyif aldım. Tabii böyle farklı konseptlerde veya farklı formatlarda deri açıklamak daha doğru. Çünkü genellikle diğer formatlarda birbirine benzer şeyleri işte anlatmaya çalışıyoruz. Ama bu tip işin içerisine renklendirici detaylar girdiği zaman hem izleyen için daha keyifli hem de konuk olan kişi için daha keyifli olduğunu düşünüyorum. Formatın için ayrıca öncelikle tebrik ederim. Genel olarak çalışmalarını zaten takip ediyorum. Bundan sonrasındaki çalışmaların için de başarılar diliyorum. Konuk ettiğin için de teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz kırmayıp geldiğin için. Arkadaşlar yorumlara yazın. Birlikte daha çok içeriklerimiz olabilir. Özellikle Twitch için planlarımız var. Ama istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Nasıl istersiniz havacılıkla ilgili içerikler? Aşağıya bize yorumlara bildirin, fikir verin. Mesela bizim aklımıza şey geldi. Bir uçuş simülasyonu yapsak, birlikte uçsak, hani bir simülatörcü, bir havacılık mühendisi gibi bir fikirlerimiz geldi. Farklı farklı var. Siz de yazın aşağıya. Ona göre biz de size duyuralım. Takipte kalırsanız zaten haberiniz olur. Kendinize çok iyi bakın. Bilimle kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Hoşçakalın.